Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 5.
Titizce bir şahıs olan gemi katibinin hayatla yegane teması sol elinin serçe parmağıydı. Uyuz, bit ve hastalık kapmamak için kapı tokmaklarına ve sürgülerine, gemi yalpalarken düşmemek için halatlara, konuşmadan önce dikkatlerini çekmek için insanların omzuna ya da sırtına hep bu parmağıyla dokunurdu. 40-45 yaşlarında görünen bu adamın sırtındaki siyah cübbenin, daha 3 gün önce koyunlardan kırkılan yünden mamul ipliğin dokunmasıyla elde edilmiş kumaştan en fazla bir gün önce dikilip henüz o sabah satın alınmış kadar yeni olduğuna bir nice Ademoğlu kalıbını basabilirdi. Oysa bu cübbe gemi katibine, sağlığında kendisi kadar titiz olan müteveffa babasından yadigar kalmıştı. Baldırlarını sımsıkı saran siyah çakşırı da cübbesi kadar yeni görünüyordu. Hele o kırmızı pabuçları, Konstantiniye'nin Arnavut kaldırımı döşeli biçimsiz sokaklarında, 10 yıllarca değil de, sanki bir acem halısı üzerinde birkaç adım yürünmüş gibi yepyeni ve gıcır gıcırdı. Çünkü katip üstüne başına iyi bakar, oraya buraya değip elbiseleri kirlenmesin diye azami dikkat sarf eder, uşağına elbiselerini her Allah'ın günü fırçalatıp, pabuçlarını da gün aşırı badem yağıyla parlattırırdı. El tırnaklarını haftada 2, ayak tırnaklarını ise 6 günde bir kesip törpüleyen bu adam, aynı zamanda gemi hazinesinden de sorumlu olduğu için belinde daima 3 anahtar taşırdı. Titiz ve müşkülpesent bir tabiatı olmasının neticesinde, 3 asma kilit vurulmuş hazine sandığını günde 2 kez açar ve dudaklarını kıpırdata kıpırdata altınları ve akçeleri sayardı. Hatta altınlar içinde şaibeli gördüğü bazılarını, kemerinde bir şişe içinde taşıdığı kezzapla bir mihenk taşında inceler, ayarının düşük olup olmadığına bile bakardı. Adamın kuşağında 3 anahtarın yanı sıra 3 de el kantarı vardı. Eğer deftere geçmesi gereken bir malzeme varsa, bunu her bir kantarla ayrı ayrı tarttıktan sonra hesap yapıp ortalamasını alır, bulduğu değeri dirhemine varıncaya kadar deftere işlerdi. Ancak ne yazıktır ki, titiz tabiatının bir sonucu olarak bu adamcağız daima kabız olurdu. Gedikliler ile paylaştığı kameradaki yatağını bir perde ile ayırmıştı. İşte sıkıştığı zaman tayfa gibi kalyonun baş üstüne gitmeyen bu adam, hacetini bu perde arkasında bir lazımlıkta giderirdi. Fakat bu konuda fazla başarılı olduğu söylenemezdi. Kabız olduğu için bazen gece yarısından imsak vaktine kadar lazımlıkta oturup sıza kaldığı da olmuştu. Arkadaşları duymasın diye ıkınıp ıhlamadığı için harcaması gereken gayret de neredeyse 2 kat olurdu. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak taharetini Sintine'den getirilen taşlarla değil, içme suyu, sabun ve havluyla yapardı. Lazımlığı boşaltmaksa uşağının göreviydi. Bu uşak aynı zamanda gemi katibinin iç çamaşırlarını da 2 günde bir yıkayıp sakız gibi tertemiz yapar ve kolalardı. Ama efendisi zaten temiz olduğundan, bu uşağın yıkamadığı halde yıkadım diyerek eski çamaşırını adama yutturduğu da görülmemiş değildi. Dahası Ahmet'in katibi hastalanmaktan da çok korkardı. Yıllar önce validesi ona ceryanda kalmamasını sıkı sıkıya tembih etmişti. Ne var ki Konstantiniye'den ayrıldıktan daha 3-4 saat kadar sonra diğer gediklilerle kaldığı kameranın iskele tarafındaki ahşap kaplamaların arasından rüzgar sızdığı için bir ara aksırıp tıksırmış, üşütür gibi olmuştu. Bu nedenle kalafatçının avucuna 3-5 akçe sıkıştırıp kaplama tahtalarının arasına üstüpü tıktırdı. Fakat onun bu titizliği özellikle ikinci vardiyanın neferleri tarafından pek hoş karşılanmadı. Çünkü rüzgar denizciler için bir nimetti ve gemide rüzgarla arası hoş olmayan birinin bulunması, kullarına bu nimeti bahşeden Cenab-ı Hakk'ı gücendirebilirdi. Bununla birlikte bilindiği gibi o devirde yelkenlerden, serenlerden, halatlardan, kısacası geminin hareketli ve sabit donanımından sorumlu marinerler, gabyarlar ve benzeri kişiler gerçekten de tuhaf şahıslardı. Başlarında kırmızı barata, sırtlarında ise salta dedikleri kollu birer cepken vardı. Ayaklarına birer yemeni geçiren pek azı dışında, gemide yalın ayak dolaşan bu Ademoğulları, sadece böbreklerini ve bağırsaklarını üşütmekten korktukları için bellerine sarı kuşaklar dolarlardı. Çoğu kollarına, hatta bazıları yüzlerine, kalyon, yürek, top gibi şekillerle namlı fahişelerin ve mübarek dervişlerin adlarını dövdürmüştü. Denizcilerin oluşturduğu bu vardiyalar nöbetleşe çalışırlardı. Bir sevgili kadar bir düşman da insanı hayata bağladığı için olsa gerek, bu vardiyalar arasında daima bir husumet olurdu. Bunların baş kasaradaki yerleri bile belliydi. Kendilerine ait olan bölgede yabancı birinin bulunmasını sınır ihlali sayarlar, yumruklar sıkılır, defteri kebir açılır, kirli eller zuladaki bıçaklara uzanırdı. Her ne kadar pek uyulmasa da isyan tehlikesi nedeniyle tayfanın bıçak taşıması aslında yasak olduğundan, halat dikişi için kullandıkları sivri uçlu kavelaların da çekildiği görülmemiş değildi. Birinin ak dediğine diğerleri kara dediği için ikinci vardiyanın uğursuz bellediği gemi katibini birinci vardiyadakiler neredeyse bir evliya saydılar. En kıdemlileri olan pos bıyıklı bir porsunun dediğine göre rüzgar gemileri sadece limandan limana selametle götürmez, aynı zamanda bir fırtına kisvesine bürünüvererek onları batırırdı da. Kısacası rüzgar hiç de tekin sayılmazdı. Amat'ın Konstantiniyye'den ayrılışından sonra daha 6 saat bile geçmeden bu taifeden birkaçı izin alarak seyir güvertesine çıktı ve orada her biri gemi katibine saygılarını ve sadakatlerini sundu. Fakat bu adamcağız için tehlikeli bir durumdu. Çünkü bir vardiyanın dostluğunu kazanmak, diğerine düşman kesilip ona ilanı harp etmek demekti. Hal böyle olunca güvertede gezinirken böğrüne ya da kaba etlerine sivri uçlu bir cisim batırılabilir, gecenin zifiri karanlığında suratında bir yumruk patlayabilir, daha da kötüsü meçhul şahıslarca ansızın küpeşteden denize yallah edilebilirdi. Katibin elinin ayağının çözüldüğünü gören pos bıyıklı porsun adamcağıza şunları söyledi. Korkma katip efendi. İkinci vardiyadaki deyyusların düşmanı bizim dostumuzdur. Sen artık himayemiz altındasın. Senin karnına saplanan bir bıçak bize saplanmış demektir. Hesabını derhal görürüz. Bu teresler eğer seni denize atarlarsa, evelallah biz de onlardan birini atarız bir gece vakti. Bu yüzden sakın korkma. İçin rahat olsun, kanını yerde komayız. Yeminler olsun, intikamını derhal alırız. Değil mi arkadaşlar? Saygıyla ayakta bekleyen diğerleri, yemin olsun ki elbette canımız başımız üzerine gibi cevaplar verdiler. Sanki din yoluna gazaya çıkmışlar gibi her birinin gözleri iman ateşiyle parlıyordu. İçlerinden biri dayanamayıp bağırdı. İçini ferah tut katip efendi. Başına bir iş gelirse intikamını hemen alırız, kanını yerde komayız. Bu sırada kampana çaldı. Iskanca vardiya saatiydi. Birinci vardiyanın neferleri çarmıklardan ağır ağır inerlerken, ikinci vardiyadakiler sallana sallana görev yerlerine seyirttiler. Kış mevsimi olmasına rağmen hava açıktı. Daha o sabah ayrıldıkları Konstantiniyye'den Marmara Denizi'ne doğru henüz 30 fersah açılmışlardı. Gemide bir düzensizlik, bir başıbozukluk hakim gibiydi. Kırbaç yani Süleyman Reis'i ortalıkta gören yoktu. Allah yarattı demeden denizcilerin sırtına sırtına indirdiği o kızılcık sopası ve ona buna savurduğu sunturlu küfürleriyle meşhur Abuzer Reis bile tayfanın arasına karışmak yerine kıçüstü güvertesinde vakit geçiriyordu. Üst rütbedeki zabitlerinin güvertede görünmemelerini de fırsat bilen yeniçerilerse meşin silahlıklarını ve ağır kırmızı kaputlarını çıkarmış, Deniz tutmasına deva olsun diye kendilerine verilen afyonlu şarabın da etkisiyle adam akıllı gevşemişlerdi. Kimi başından yatırtmalı börkünü atmış, güneş ışığının oynaştığı denizi seyrederken, göğsünü bağrına açan kimi tütün çubuğunu yakmış, enginlere bakarak keyif yapıyor, bazıları incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir konuda karşılıklı hırlaşırken, bazıları da birkaç akçe kazanmak uğruna ön güvertede cıvalı zarlar yuvarlıyorlardı. Seyir güvertesinden verilen emirlerin işitilmesi için mutlak bir sessizlik şart olduğu halde, mürettebat yüksek sesle tartışıyor, bağırıyor, gülüyordu. Fakat Ahmet batıya doğru giderken, dümen vardiyasındakilere göre elde olmadan geminin rotasından az buçuk sapmasında, yani kıble tarafına düşmesinde, disiplinsizliğin ve acemiliğin bir payı yoktu. Dümen vardiyası rotada tutmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, Ahmet kıble yönüne dönme eğilimindeydi. Batıl inançları sağlam olan gemiciler bu durumdan memnun gözüküyorlardı. Ahmet'in mübarek bir gemi olduğunu, çünkü yerler ve gökler gibi sanki Allah'a secde etmek istediği için dümenciyi kıbleye doğru zorladığını düşünüyorlardı. Fakat bu, Kaptan Efendimiz'e derhal iletilmesi gereken bir meseleydi. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri bu meselenin çözümünü Kırbaç Süleyman'a bırakmıştı. Marangoz yardımcısıyla ambara inen Süleyman Reis, geminin sol tarafındaki postalardan birinin aşırı derecede büyük olduğunu fark etti. Bu kaburganın diğerlerinden büyük yapılmış olması, Ahmet'in dengesini bozuyor ve gemi iskele tarafına doğru düşüyordu. Meseleyi çözmenin yegane yolu, söz konusu postadan büyük bir parça kesip almaktı. Marangoz yardımcısı bu işi kısa zamanda seve seve yapacaktı. İsa peygamberin de mesleği olan marangozluğa çok düşkün olan bu adam, kaptana Ahmet'in provasında baş figürü olmadığını, eğer uygun görülürse derhal aslan yahut ejderha şeklinde bir baş figürü yontabileceğini ve iki güne kalmadan bunu baş bodoslamanın üstüne takabileceğini söyledi. Kaptan Efendimiz bu seçimi de Süleyman'a bırakmıştı. Kırbaç Süleyman, baş tarafta canavar yahut ona benzer bir şey istemem dedi. Sen en iyisi kaburgadan bir kadın heykeli yont. Bu sözü hiç yadırgamayan marangoz yardımcısı hemen sordu. Nasıl bir kadın olsun? Kurşunlu Mahzen katibi Hamamcı Musa Efendi'nin Tezakirül Mücrim'in başlıklı eserinde anlattıkları doğruysa, Süleyman Reis bu soruya şöyle cevap vermişti. Öyle bir kadın olsun ki, iri ela gözleri bir ceylanınki kadar masum ve bir o kadar da ürkek olsun. Ölüm onları kapatsa bile kendisine aşık bir zavallıya sevgiyle baksın. Saçları gökyüzünden denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz, gece kadar da siyah olsun. Kiraz gibi dolgun ve biçimli dudaklarında öyle bir tebessüm olsun ki zavallı aşığının kalbi ısınsın. Aydınlık yüzündeki o hilal gibi kaşları, karanlık bir gecedeki çifte hilal kadar mucizevi görünsün. Sanki ak mermerden yapılmış gibi bir kuğununki kadar uzun ve zarif bir boynu, bir meleğinki gibi nurlu yüzü, hokka gibi bir burnu, yanağında ise görenin yüreğini dağlayan masum bir gamzesi olsun. Hepsinden önemlisi sevgiyle baksın. Baksın ki zavallı aşığının gönlünde kalan yegane koru ebediyete kadar sıcak tutsun. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi, Kitab-ı Liber adlı eserinde Tezakirül Mücrim'indeki kadın tarifine katılmış, fakat ek olarak bu tarifi verdikten sonra Kırbaç Süleyman Reis'in gözünden birkaç damla yaş sızdığını belirtmiştir. Masraf katibi Kuzguni Halim Efendi ise Silsiletül Havadis adlı eserinde kırbaçın gözünün yaşarmakla kalmayıp adamın katıla katıla ağladığını da beyan etmiştir. Öte yandan Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Kevâşifül Melânet vel Habâset'te marangoz yardımcısının geminin sol tarafındaki kaburgadan kestiği parçayı yontarak tam da kaptanın tarifine göre şekil verdiğini, ve Kilitbahir'i geçip Ege Denizi'ne açıldıklarında gerçek boyutlardaki bu kadın figürünü tamamladığını, bir besmele çektikten sonra da onu Cıvadra'nın altına, Ahmat'ın baş tarafına rapt etmek için ilk çiviyi çaktığını anlatmıştır.
Ayrım sonu.